Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam programımızda Kardeşlik Dünyası dergisinden yazılar paylaşacağız. Kardeşlik Dünyası dergisi yıllık olarak yayınlanan bir dergi. Yıllık İslam Dünyası Tarih ve Kültür Neşriyatı olarak okuyucusuyla buluşuyor. Ve bu ikinci sayısı, ilki geçen yıl yayınlanmıştı. Bu derginin ilk sayısı. Bu yılda ikinci sayısından yazılar paylaşacağız. Numan Nurullah Aras'ın koordinatörlüğünde okuyucuyla buluşan bir dergi. Ve ilk olarak da programımıza derginin kapak yazısıyla başlayacağız. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız ilk olarak. Medeniyetleri geçmişten bugüne bıraktıklarıyla da mukayese etmek mümkündür. Tarihte büyük istilalar gerçekleştiren devletler ele geçirdikleriyle merkezlerinde dev gösterişli saraylar, abideler inşa ettiler. Batı medeniyeti Engizisyon mahkemeleri bıraktı. Bugün Roma'dan kalan ilk İsevi kölelerin tevhid mücadelesi uğruna aslanların dişleri arasında can verdiği zulüm arenalarıdır. Firavunların Mısır'ından kalan kahırla, zulümle yaptırılmış faniliğe isyan ve kibir kokan debdebeli ve kasvetli piramitlerdir. Daha birçok helak olmuş şehirden geriye kalan oyun eğlence merkezleri olan tiyatrolar yahut şirkin anlamsızlığının ispatı olan harap puthanelerdir. Bu zulümler maalesef devam edip gidiyor. Fakat şunu unutmamak lazım ki Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı da Azizün Züntikam'dır. O mazlumların sahibidir. Zalimler üzerine kahrı ilahi kamçısı indirendir. Nitekim zulüm abideleri dikenlerin arkasından semalar ağlamadı, gözler yaşarmadı, gönüller sızlamadı. Bilakis onlar mazlumların ahları ve beddualarıyla tarihin çöplüğünde çürüyüp gittiler. Hakikaten tarih hem altın sayfalarıyla hem de karanlık zulüm sahneleriyle beşeriyete büyük bir ibret hazinesi. Üzerimizdeki güneş, bir müddet firavunların, hamanların, nemrutların, ağatların, semutların saraylarını, köşklerini, hazinelerini aydınlatan, sonra da harabeleri üzerine haşmetle doğan aynı güneştir. Lakin o gösterişli sarayların kalıntılarını bugün baykuşlar ve kelpler şenlendiriyor. Bize Osmanlı'dan kalansa Süleymaniye gibi, Selimiye gibi sayısız hizmet külliyeleridir. Öyle ki şehirler merkeze bir cami ve etrafında gelişen külliye ile şekillendi. Toplumun bütün ihtiyacı görüldü. Bu külliye içinde neler vardı? Çocukların eğitim gördüğü Sıbyan Mektebi vardı. Fakir ve gariplerin doyurulduğu bir aşhane vardı. Hastaların şifa bulduğu şifahane vardı. Yetim ve yoksulların ihtiyaçlarının giderildiği bir sebil vardı. Külliye çevresinde oturan insanların temizlenmelerini sağlayan bir hamam vardı. İlim talebelerine kaynaklık edecek bir kütüphane vardı. Memleket her biri şefkat ve merhamet müessesesi olan vakıf eserleriyle donatıldı. Vakıflarda diğer gam insanlar rahmet tevzi ettiler. Kurulan 26.600 küsur vakıfla toplum bir merhamet ağıyla örüldü. Toplumda hiçbir sosyal patlama, ekonomik kriz, kavga, buhran görülmedi. O rahmet toplumu, yaratandan ötürü bütün yaratılanlara şefkat ve merhamette İslam'ın rahmet üslubunu sergiledi. Bizim Sinanlarımız, Karahisarilerimiz, Fuzulilerimiz vardı. Dünyaya Müslümanın gönül dünyasının güzelliğini, estetiğini, zarafetini, ihtişamını yansıtan abide şahsiyetlerimiz vardı. Zikrine mani olmamak için bir çiçeği bile koparmaya kıyamayan rakik kalpli hüdayilerimiz vardı. Bir karıncaya bile ulu nazarla bakan, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü diyen derin duygulu Yunuslarımız vardı. Bizim medeniyetimiz bir faziletler medeniyetiydi. Biz de o medeniyetin temellerinde bulunan iman, ibadet, ahlak, muamelat, muaşeret, şahsiyet ve karaktere sahip olmalıyız ki o rahmet toplumunun bugünkü devamı olabilelim. Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Kardeşlik Dünyası dergisi için yazdığı kapak yazısını paylaştık ilk olarak ve yine muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı bir diğer yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. İslamofobi değil, İslam fazileti başlığını taşıyor aktaracağımız yazı. Bugün dünyada İslamofobi diye bir mefhum kasten yayılmak isteniyor. Diğer dinler için böyle bir fobi, korku tabiri kullanılmazken niçin özellikle İslamofobi deniliyor? Bu fobi tabirinin diğer dinler için değil de sadece hak din, İslam için kullanılmasının sebebi malum. Çünkü meyveli ağaç taşlanır. Hırsız kuyumcu dükkanını soymak ister, eskici dükkanını değil. Günümüzde bütün batıl ve muharref dinlerin insanlığa verebileceği bir şey kalmadı. Avrupa'da kiliseler satılıyor, cami oluyor. Batıl dinin temsilcileri bu gidişata bir son verebilmek için İslam'ı çirkin göstermeye çalışıyorlar. Kendi dindaşlarının İslam'a rağbetine mani olmak için yegane hak din olan İslam'ı gözden düşürmeye gayret ediyorlar. Onların İslam'a dil uzatmalarındaki sebep budur. Batıl, haktan rahatsız. Gaflet uykusunda uyuyanlar, kendilerini ikaz edenlerden rahatsız olurlar. Bugün de İslam, vaz ettiği gerçek şefkat, merhamet ve diğer gamlık dolayısıyla menfaatperest insanları, pragmatist toplumları, emperyalist güçleri rahatsız etmekte. Emrettiği adalet ve hakkaniyet sebebiyle zalimleri ve sahtekarları rahatsız etmekte. Nitekim Batı dünyasında 20-30 sene evvel bunun planları yapıldı. Batı medeniyeti karşısında varlık gösterebilecek yegane medeniyetin İslam olduğunu itiraf ettiler. Medeniyetler çatışması tezlerini ortaya attılar. Müslümanlar maddi, siyasi, askeri, teknik ve teknolojik açıdan halen Batı'dan çok geri olduğu halde onlar İslam'dan korkuyorlar. Niçin? Çünkü İslam, insanı asıl hayatın ahiret olduğu gerçeği içinde yaşatıyor. Dünya ile ahireti mezcediyor. Her iki cihanda da saadetin ölçülerini veriyor. Lakin onlar böyle bir uhrevi mesuliyet içinde değil, keyfi, rastgele ve nefsani arzularına uygun bir hayat talep ediyorlar. İnsana sorumluluklar yükleyen, hayata ölçüler ve hudutlar getiren, sorumsuzluk ve vurdum duymazlığı engelleyen İslam'a bu yüzden cephe alıyorlar. Ayrıca onlar da biliyorlar ki menfaatperestlik insan vicdanını rahatsız ediyor. İnsanlık şefkat ve merhamet arıyor. Zulüm kalpleri yaralıyor. İnsanlık adaleti emreden ve yaşatan bir dine yöneliyor. Gayesiz, hayvani, çılgınca bir hayat ruhu rencide ediyor. İnsan varlığının gayesini arıyor. Bu arayışa cevabı İslam'ı hakkıyla yaşayan zarif ve rakik kalpli Müslümanlar verecektir. Bu bakımdan geniş kitlelerin İslam'a akın akın girmesine mani olmak için İslam'ı karalamak, zihinlerde mahkum etmek istiyorlar. Nasıl ki tarihte bir peygamber geldiğinde ona karşı çıkan, ona iftira edenler ortaya çıktıysa bugün de vaziyet aynıdır. Bugün de İslam'ın dünya çapında rağbet bulmasına mani olmak isteyenler, İslamofobi adı altında İslam'a ve Müslümanlara karşı çirkin bir nefret dalgası oluşturdular. İslam'a terör yaftası yapıştırmaya çalışıyorlar. İslam'ı korkulacak, fobi duyulacak bir şey olarak lanse ediyorlar. Halbuki terör, kalpsizlik üzerine kurulmuştur ve onlara asla İslam'ın şiarları olan edep, ahlak, vicdan, Allah sevgisi ve korkusu, hak ve adalet gibi ulvi hisler lazım değildir. Terörün gözyaşı yoktur, merhamet ve vicdanı yoktur. İslamsa bunun tam zıddına bilhassa şefkat ve merhamet üzerine bina edilmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de en çok Rahman ve Rahim isimlerini yani bütün varlıkları kuşatan merhametini telkin buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz de alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası attı. Kadın, çocuk, yaşlı, savaşla hiç alakası olmayan, hiçbir şeye iştirak etmemiş insanlar, hatta hayvanlar ve ağaçlar katledildi, toz haline getirildi. Bunu yapan Hristiyandır. Yüz binleri katleden Hitler de Hristiyandır. Fakat kimse buna Hristiyan terörü demiyor. Fakat her yerde mağdur, perişan Müslümanlar olduğu halde İslami terör diye iftiralar atılıyor. İslam korkulacak bir şey olarak gösterilmeye çalışılıyor. Halbuki İslam harbe dahi muazzam bir hukuk getirmiştir. Resulullah Efendimiz harpte bile merhamet tevzi etmiştir. Bir misal verelim. Bedir Harbi'nde müşrikler harpten bir gün evvel gelip Allah Resulü'nün kuyusundan su almak istediler. Peygamberimiz müsaade etti. Bedir'den dönüşte Medine'ye 150 kilometre mesafe vardır. 70 tane esir alınmıştı. Binek yetersizdi. Ashab-ı kiram zaman zaman develerinden indi, esirleri bindirdi. Kendileri yürüdü. Onlar da bizim insanlıktaki eşimizdir dediler. Efendimiz ashabına talimat verdi, esirlere yediğinizden yedirecek, içtiğinizden içireceksiniz buyurdu. Bu fazilet ve merhamet karşısında kahir ekseriyeti Müslüman oldu. Neydi onlara bu fedakarlığı yaptıran? Halık'ın nazarıyla mahlukata bakış, o esirlerin de kendileri gibi hidayetle şereflenmesi ümidi, onlara İslam karakter ve şahsiyetini sergilemek. Sadece bu misal dahi gösteriyor ki insanoğluna gerçek insanlığı öğreten İslam'dır. Dolayısıyla gerçek insanlık ancak İslam'dadır. Hümanizm dedikleri ise içi boş bir mavaldan ibarettir. Tarihe baktığımızda terörle en fazla mücadele eden kişinin Peygamber Efendimiz olduğunu görürüz. Onun 23 senelik nebevi hayatı bir bakıma terörle mücadeleden ibarettir. Toplumdaki zayıflara, esirlere, kölelere karşı terör, hayvanlara karşı terör, nebadata karşı terör. Efendimiz hep bunlarla mücadele etmiştir. Kafir olsun, mümin olsun daima her insanın hakkına riayeti esas almıştır. Neticede kan gölüne dönmüş olan çölleri huzura kavuşturmuştur. İnsanlık tarihinin bir daha görmediği eşsiz bir faziletler medeniyetinin temellerini atmıştır. Bugün bizlere düşen, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimiz'in yüce ahlakını gücümüz nispetinde fiilen temsil ve tebliğ etmektir. Bunu layıkıyla yapabildiğimiz takdirde İslam'ı ne kadar karalamak isteseler de Allah onların tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Çünkü İslam selam demek, insanlığın selameti demek, barış demek, huzur demek. İslam korkutucu değil, gönle huzur verici, aynı zamanda zarafet, incelik ve nezaket tevzi edici bir dindir. İslam her çeşit zulüm ve terörle mücadele dinidir. Bütün mahlukata şefkatle muamele dinidir. Birkaç misal verecek olursak, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz." buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz." deyince Efendimiz, "Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet." buyurdular. Resulullah Efendimiz bir gün koyunu kulağından çekerek kesmeye götüren bir kimseye rastlamıştı. Hemen müdahale ederek, "Hayvanın kulağını bırak da boynunun kenarından tut." buyurdu. Yine Efendimiz yolda bir grup insana rastlamıştı. Binek hayvanlarının üzerinde oldukları halde durmuş, muhabbet ediyorlardı. Onlara şöyle buyurdu: "Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve güzel bir şekilde istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah Tebareke ve Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir." Sevade bin Rebi buyurur: "Peygamber Efendimizin huzuri âlilerine çıkıp kendisinden bir şeyler istedim. Bana birkaç tane deve verilmesini söyledi. Sonra da bana şu tavsiyede bulundu: eve döndüğün zaman hane halkına söyle, hayvanlara iyi baksınlar, yemlerini güzelce versinler. Yine onlara tırnaklarını kesmelerini emret ki hayvanları sağarken memelerini incitip yaralamasınlar." Yine Efendimiz ashabıyla Mekke'ye giderken yolları üstünde kıvrılmış uyuyan bir ceylana rastladılar. Alemlere rahmet Efendimiz, ashabından bir şahsa, herkes geçinceye kadar ceylanın yanında bekleyip kimseye hayvanı tedirgin ettirmemesini emretti. 10 bin kişilik orduyla Mekke fethine gidilirken de yolda yavruların üzerine gerilmiş, onları emzirmekte olan bir köpek görüldü. Efendimiz ashabından Cuay bin Suraka'yı yanına çağırarak onu bu köpek ve yavrularının başına nöbetçi dikti. Onların İslam ordusu tarafından ürkütülmemesi hususunda tembihte bulundu. Bir ara Efendimiz ateşe verilmiş bir karınca yuvası gördü. Bu hali kabullenemedi. Karıncaların yanık yuvası onun rakik kalbini dehşete sevk etti. Büyük bir teessürle, "Kim yaktı bunu? Ateşle azap vermek sadece ateşin Rabbine mahsustur," buyurdu. Yine Peygamber Efendimiz hayvanlarına yedirmek için elindeki sopayla bir ağacın dallarına vurarak yapraklarını dökmeye çalışan bir bedeviyi görmüştü. Yanındakilere, "O bedeviyi bana getirin. Fakat ona yumuşak davranın, onu korkutmayın," buyurdu. Bedevi yanına geldiğinde nazik bir üslupla, "Ey bedevi, yumuşak bir şekilde ve tatlılıkla sallayarak yaprakları dök, vurup kırarak değil, yani ağacın köküne zarar verme," buyurdu. Yaş bir dalın bile gereksiz yere kırılmasına gönlü razı olmayan Efendimiz, ümmetini her fırsatta ve her şeye karşı nezaket, zarafet, letafet ve merhamete davet ediyordu. Ecdadımız Osmanlı'da da şefkat ve merhamet hayvanlar ve bitkilere kadar uzanmıştı. Nitekim hayvanlara haddinden fazla yük taşıtmak kanunen yasaktı. Zabıta kuvvetleri bu yasağı ihlal edenleri takip edip hayvanı dinlendirmek ve sahibine de ceza olarak aynı yükü taşıtmakla mükellefti. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii'ni yaptırırken yük taşıttırılan hayvanlar hakkında bir dizi ferman çıkararak onların dinlenme ve çayırda otlama saatlerine titizlikle riayet edilmesini emretmişti. Velhasıl, değil insana, mahlukata bile böylesine merhameti emreden bir dinin adı asla fobi kelimesiyle yan yana getirilemez. Fazilet dini İslam, layıkıyla tanındığı takdirde ondan korkmak ve ürkmek bir yana, ona ancak muhabbet ve hayranlık duyulur. Onun bu faziletlerini görmeyip karalamaya yeltenmekse ancak bir art niyetin göstergesidir. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İslamofobi Değil, İslam Fazileti başlıklı yazıyı paylaştık. Kardeşlik Dünyası dergisinin ikinci sayısından bu akşam. Ve değerli dinleyenler, son olarak Hümeyra Gedik imzalı Cihan Mülküne Müsavi Avrupa'da İslam'ın ilk kandili Ayasofya başlıklı yazıyı paylaşacağız son olarak. Ayasofya, ilahi hikmet, kutsal bilgelik manalarına gelir. Ayasofya hakkında nice eserler yazılıp efsaneler söylenmiş, hikayeler anlatılmıştır. Bunlardan bir tanesi de şöyledir. İstanbul henüz fethedilmemiştir. Ayasofya ise harap haldedir. Bizans imparatoru kendi ülkesinde mabedi onaracak mimar bulamayınca 2. Mehmet'ten bir mimar ister. Padişah 2. Mehmet Ali Neccar isimli mimarı gönderir. Mimar Ayasofya'yı onarır. Firasetli mimar burası bir gün Müslümanların camisi olacak fikriyle minare içinde bir yer inşa eder. Döndükten sonra huzura çıkar ve "Padişahım, Ayasofya'yı onarmak bana nasip oldu. Fetih de size müyesser olur inşallah. Minarenin yerini hazırladım," der. Bu firasetli sözler esasen her Müslüman Türk için ne kadar da heyecan vericidir. Mesela Yahya Kemal, Aziz İstanbul adlı eserinde, "Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki manevi temeli vardır. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan sesi ki hala okunuyor. Yavuz Sultan Selim'in Hırka-i Saadet önünde okuttuğu Kur'an-ı Kerim sesi ki hala okunuyor. Eskişehir'in, Afyonkarahisar'ın, Kars'ın genç askerleri, siz bu kadar güzel iki şey için dövüştünüz." Nimel Emir Ebu'l-Feth vel-Megazi Fatih Sultan Mehmet Han, peygamber müjdesine mazhar olup da Ayasofya'ya geldiğinde hemen şükür secdesine kapanır. Sonra heyecanla Ayasofya kubbesine kadar tırmanıp etrafı seyreder. Buradan Konstantiniyye'nin metruk halini görüp şu meşhur beytini söylemiştir. Perde dari mi künet der takı kisra ankebut, bu mi nevbet mi zenet der kal'ayı efrasiyap. Yani örümcek Kisra'nın penceresinde perdedarlık yapıyor, baykuş Efrasiyab'ın kalesinde nevbet vuruyor. Fatih Sultan Mehmet Han, kılıç hakkı olarak Ayasofya'nın camiye çevrilmesini ister, hazırlıklara başlanır. Mihrap, minber ve minare eklenince Ayasofya Camii şeklini alır. Koca Fatih, papaz odalarının ivedilikle medreseye çevrilmesini ister. Ecdadın ilme verdiği önemi göstermesi açısından bu hadise çok dikkat çekicidir. Sonrasında Fatih, Ayasofya'nın kuzeybatısında bir medrese daha inşa ettirir. Vakfiyede geçen ve 867 senesinde Şükran Lihazihin Niyam Cihadı Asgar'dan Cihadı Ekber'e müracaat sözleriyle Ayasofya'nın zahiri fethini küçük cihat, bu güzide mabette medrese açmayı ise büyük cihad olarak gördüğünü ifade etmiştir. Nice alimler bu medresede hocalık yapmış ve böylece İstanbul'un manevi fethini gerçekleştirmiştir. Molla Hüsrev, Ali Kuşçu ve benzeri kıymetliler. Ayasofya sadece bir ibadethane değildir. Pek çok dini merasimin yanı sıra devlet usul ve erkanına ait temsilin gerçekleştiği bir ulu çınardır. Bu ulu çınar nice padişahların zafer ve cülus merasimleri için kutsal bir makam, nice alimlere ilim ve imtihan meclisi olmuştur. Ayrıca Kadir Gecesi, bayram alayları, Mevlid-i Nebi cemiyetleri, nikah akitleri gibi merasimlerin de icra edildiği bir buluşma mekanı haline gelmiştir. Mesela 2. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın nikahını Ayasofya Şeyhi kıymıştır. Veba salgınında hastalığın sonlanması için bütün halk burada dua etmişti. Beşiktaşlı Yahya Efendi de buraya gelip dua edenlerdendir. Guş ederseniz bizleri mededelim camileri, Ayasofya camidir cümle camiden ileri. Neredeyse her padişah Ayasofya'ya bir eser ekleyerek yapının bir külliye olmasına katkı sağlar. Bu eserler sanat tarihi açısından son derece önemlidir. Bununla beraber eserlere nakşedilmiş hatlar tefekkür etmek açısından da dikkat çekicidir. Bu eserlere o günlerin hatırasına hürmeten bazı misaller verelim. 2. Selim Ayasofya'da metfundur. Mimar Sinan tarafından inşa edilen türbesinin kemerlerinde yazılı olan "O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak kalbi selimle gelenler müstesna" ayeti kerimesi bize uhrevi bir dünyanın kapılarını açar. 3. Murat pek sanatkarane yaptırdığı müezzin mahfilinde Evliya Çelebi'nin yıldızının parlayacağını nereden bilebilirdi? Evliya Çelebi hatıralarında bu mahfilden bahsetmektedir. Bir gün müezzin mahfilinde Kur'an okurken sesinin güzelliğinden dolayı devrin hükümdarı 4. Murad'ın dikkatini çekmiş, huzura çıkarılmış, padişahın iltifatına mazhar olmuş ve Enderun'a alınmıştır. Mihrab'ın sağ tarafında bulunan levhada yazılı olan "Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin" ayeti kerimesini 2. Mustafa Şehzadeliği zamanında yazmıştır. Hattat 3. Ahmet Han Ayasofya Camii'nin bakım ve onarım işlerini yaptırdıktan sonra kendi yazdığı "Hikmetin başı Allah korkusudur" hadisi şerifinin levhasını mihrabın sağ duvarına astırmış ve bir de top kandil taktırmıştır. Sultan elinden çıkan bu levha halen camide asılıdır. Göklere yazı yazma sanatı yani mahya geleneği Ayasofya Camii'nde de uygulanmıştır. Bütün camilerin mahyası o caminin vakfı tarafından karşılanırken Ayasofya Camii'nin mahya masrafını 3. Ahmet bizzat kendi bütçesinden karşılamıştır. Yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti kerimesinin muhtevasına sıkı sıkıya bağlı olan padişahlarımızdan 1. Mahmud, harimin en müstesna bölümüne bir kütüphane inşa ettirmiştir. Kütüphanenin kapısındaki "Ya Fettah" Esma-i Şerifi de ahfadını kitapların kapılarını açmaya çağırıyordur belki. muvaffak eyledi Allah, hayır olur makbul inşallah, seyredip kütüphaneyi her gören dedi maşallah. Bir maşallah da yine 1. Mahmud'un yaptırmış olduğu imaret için çekelim. O imaret ki günde binlerce fakir fukaranın karnını doyurmuştur. Gözlerimiz o muhteşem kapısının seyrine doyamazken şadırvana geçelim. 8 köşeli mermer revakı saçak altının dışına bakan yüzünde altın yaldızla kabartma olarak İmam Muhammed bin Said el-Busiri'nin kıymetli eseri Kaside-i Burde'nin 16 beyti yer alır. Bu yazılar peygamber muhabbetinin eserdeki tezahürüdür. Peygamber muhabbeti demişken kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin nefis ehli beyt levhalarını da yerinde ziyaret etmek gerekir. O levhalar Ayasofya'nın kapılarından geçemeyecek büyüklüktedir. Kim bilir bunun da ne gibi hikmetleri vardır. Külliyeyi gezdik. Şöyle bir su nuş edip dinlenmek, tefekkürde derinleşmek isterseniz 1. İbrahim'in yaptırdığı Sebil'e gidiniz. Maalesef şimdi büfe olarak kullanılan Sebil'lerde ancak parayla su içebilirsiniz. Ne yazık ki bu da tarihin acı veren değişimine bir örnektir. Ecdadın yaptırdığı eserleri yazmak tabii ki bizim yazımızın hacmini aşar. Fakat niyetimiz yapabildiğimiz nispetle o hatıraları unutmamak, unutturmamak ve ilelebet korunmasını sağlamaktır. Bu cihetten son Osmanlı paşalarının da İstanbul'u işgal eden İtilaf devletlerinin karşısında dirayetli duruşunu, bedenlerini siper edişini de zikretmeden geçemeyeceğiz. Bizi değil Ayasofya'yı koruyun evladım diyen binbaşı Tevfik Bey başta olmak üzere Ayasofya-i Kebir Camii için nice kahramanın göğsünü siper edişini yad edelim ve ruhlarına bir Fatiha okuyalım. Azmi Firdevs iddine tarihtir hükümyar, okuyun Sultan Mehmet Han için Fatiha. Değerli dinleyenlerimiz, Hümeyra Gedik'in kaleme aldığı Cihan Mülküne Müsavi Avrupa'da İslam'ın ilk kandili Ayasofya başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam. Evet, yıllık İslam Dünyası Tarih ve Kültür Neşriyatı Kardeşlik Dünyası dergisinden 2. sayısından yazılar paylaştık bu akşam. Böylelikle bize ayrılan süreyi de noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.